Ayrım 64.
İnkılapçılık davalarından hiçbirini zafere kadar kimseye sezdirmemiştir. Fakat Vahidettin bir düşman zırhlısıyla İstanbul'dan kaçınca padişahlığı kaldırmak için eline geçen bu fırsatı bir gün bile kaçırmadı. İzmir'de gazetecilerle görüştüğü sırada Hüseyin Cahit Yalçın, neden Latin yazısını kabul ettirmeye karar vermediğini sorunca bu suali hiç de iyi karşılamadıydı. Latin yazısı aleyhtarlığı memlekette o kadar kuvvetliydi ki meşrutiyet devrinde Kılıçoğlu hakkıyla rahmetli Celal Nuri'nin çıkardıkları Serbest Fikir dergisi bu yazı lehine bir makale yayınladığı için kapatılmıştı. Günü gelince de hepimizi şaşırttı. Biz komisyonda 5 yılla 15 yıl arasında bir mühlet düşünen iki gruba ayrılmıştık. İlk yıllarda her iki yazı birlikte öğretilecekti. Gazeteler yarım sütundan başlayarak yeni yazı kısmını yavaş yavaş artıracaklardı. Bu fikirleri anlattığı zaman bu iş ya 3 ayda olur ya hiç olmaz dedi. Sonra ilave etti. Gazetelerde yarım sütun eski yazı kalsa herkes onu okur. Hele iç ve dış bir de buhran çıkarsa bizim teşebbüs de Enver'inkine döner. Enver Paşa eski yazıda bir imla inkılabı düşünmüştü. Harbiye Nezareti tezkerelerinde yeni imlayı kullanıyor. Tanin gazetesinin bir köşesinde her gün örnekler çıkıyordu. Bu inkılap bitişik harf sistemini kaldırmaktan ibarettir. Pek iptidai bir ıslahat teşebbüsüydü. Dünya harbi çıkınca yüzüstü kaldı. Atatürk'ün ima ettiği buydu. Şapka meselesinde de en ileri düşünenler uzunca bir intibak mühleti düşünmüşlerdi. Önce serbest vatandaşlardan isteyenler giyecekler. Eğer tecavüze uğrarlarsa polis bunları cezalandıracaktı. Gözler alıştıktan sonra memurlara sıra gelecekti. Atatürk, Kastamonu ve İnebolu seyahatine çıktığı zaman biz böyle olacağını sanıyorduk. O seyahatten Ankara'ya şapkalı dönmüştü. Zaman gelmiş midir, gelmemiş midir? Bu hiçbir teşhis hatasına gelmez. Başarmış devrimcilerin deha sırrı bu teşhisi iyi koymaktır. Sonra da hemen yapmak, yolu dönülmez kılmaktır. Atatürk'ün ne kadar beklediğini düşünmeyip de ne kadar çabuk yaptığını gören eski Afgan kralı Amanullah Han, Ankara'dan memlekete dönüşünde hemen harekete geçti ve bu yüzden tacını da tahtını da kaybettiydi. Bu memlekette daha önce başlık inkılapları olmuştur. Rahmetli sadrazamlardan Tevfik Paşa, sarık yerine fesin giyilmesi, şapka giyilmesinden daha güç ve hadiseli olduğunu söylemişti. Enver Paşa'nın asker başlığı güneşlikliydi. Atatürk inkılapçılıkta Tanzimat'tan beri süregelen ilerleme savaşının miraslarından pek iyi faydalanmayı bilmişti. Gerçekte 1. Meclis'in hakim olduğu Anadolu Devleti İstanbul'daki Osmanlı Devleti'nden çok daha geriydi. Okullarda resim derslerine bile tahammül etmiyor, sivil okul yerine medreseler açıyordu. Biz zaferden sonra Mustafa Kemal devam ettiği için bir Batı devleti olduk. Bir Asya devleti de olabilirdik. Bir metodu da devrimlerini halk adına yapmak ve bilhassa ona benimsetmekti. Sanki halk istiyor da o halkın iradesine boyun eğiyordu. Yobazlar bu iradeyi baltalamak isteyen halk düşmanlarıydı. Sarayburnu'nda yeni yazı nutkunu halk kalabalığı arasında söylemiş, sanki halkın emirberi olmuştu. Nitekim o zaman Büyükada Kulübü'ne gittiğimizde dans salonundan kendisini karşılamaya çıkan fraklı, smokinli ve tuvaletli balo kalabalığına bakmış, bana dönerek "Çocuk, o işi burada yapamazdık." demişti. Resim. Rahmetli Yunus Nadi nazına katlandıklarından, kızdığı zaman da sevdiklerindendi. Bunun sebebi vardır. Kuvayi Milliye'nin daha ilk zamanlarında Nadi, İstanbul'daki gazetesini ve rahatını bırakarak birkaç düzine harfle Ankara'ya gelmişti. Baca ise ile mürekkep yapma usullerinin keşfedilmeye uğraşıldığı o yokluk günlerinde gazete çıkarmak ne demek olduğu kolay tahmin olunabilir. Nadi'nin yeni günü bağımsız olmakla beraber tam Mustafa Kemalciydi. Sakarya ve başkomutanlık meselesi günlerinde pek iyi bir mücadele yapmıştı. Atatürk değerleri ve hizmetleri unutmaz, pek çok kusurları bu değerler ve hizmetler hatırasına bağışlardı. Nadi neşeli, şevkli, coşkun mizaçlıydı. Atatürk meclislerinde fazla keyiflenmişliğe vurarak içini dökerdi. Gözlerinin birini yummasından söze koyulmak üzere olduğunu hissederdik. Şarkı bile söylemeye meraklıysa da sesi benimkini aratacak kadar fenaydı. Bir akşam eski köşkte pek devrimci bir nutuk çekiyordu. Kendisince başkasının işitmesini istemediği tehlikeli şeyler söylüyordu. Bir aralık arkasına doğru bakıp döndü ve durdu. Dinleyen birini görmüştü. Atatürk gülerek "Çekinme benim o" dedi. Nadi'nin arkasında Atatürk'ün cama dayalı bütün boy bir fotoğrafı duruyordu. İlk zamanları sabah trenine yetiştirmek için o saatlerden sonra otel odasında yazıya oturmasına şaşardım. Semizliğinin ve çoğunca durgun halinin hiç umdurmayacağı kadar tetik ve çalışkandı. İstanbul'da Cumhuriyet gazetesini çıkarıyordu. Bu gazete uzun müddet Atatürkçü tek gazete olarak kalmıştı. İstanbul'u muhalefet havası sardığı zamanlarda da hayli sürüm sarsıntıları geçirmişse de davaya bağlılığından hiç ayrılmamıştır. Nadi samimi devrimciydi. Eski malumat mektebinden hemen hemen Muallim Naci edebiyatından olmakla beraber meşrutiyet Türkçülüğünün dil prensiplerini benimsemiş, Osmanlıcasını Türkçe'ye doğru çözmüştü. Bu yalnız şekil bakımından Türkçe, üslup ve lehçe bakımından Osmanlıcaydı. Sonra ikinci fedakarlığa sıra geldi. Atatürk kendini seven yazarları bir müddet tamamıyla Öztürkçe denemelerine davet etmişti. Bu benim yazı ömrümün en sıkıntılı günleridir. Türkçeden başka hiçbir kelime kullanmamak, sonra da zevklerimden ayrılmamak. Ben kolay ve çabuk yazarım. O zamanları dörtte bir sütunluk bir şey yazabilmek için 1-2 saat uğraşırdım. Yemek masasını yazı masasına çevirmiştim. Etrafında döner dururdum. Hem Atatürk'ün meclisinden hem onun gazetesine emanet ettiği adam olmak gibi iki şerefli mesuliyetle sanat kaygılarım arasında ne yapacağımı şaşırırdım. Kendisi ise bizden fazlasını yapıyordu. Nadi kolayını şöyle bulur. Yazılarını kendi uslubuyla yazar, sonra içeriye vererek Tarama dergisine göre Öztürkçe'ye çevirtirmiş. Bu yazıları hatırlarım. Asılları kendinin olmasına rağmen üzerlerinden 2 gün geçince Nadi'nin de onları anlayamaz olduğuna şüphe bile etmem. Soyadı. Soyadı kanunu üzerine Atatürk'e bir merak geldiydi. Daha doğrusu onu bu meraka meclisine gelmiş olanlar düşürmüştür. Herkes soyadını ondan almak hevesindeydi. O da tutar karşısındakinin hal tercümesini sorar, başından geçen vakalardan birer harf veya hece seçer, sonra bunları karıştırıp soyadı olarak takardı. Böylece hayli garip isimler meydana gelmiştir. Ben bir sabah Tarama dergisini açmış, ilk sayfalarda en sevimli kelimeyi soyadı almaya karar vermiştim. Atay o sabahki seçmenin eseridir. Hemen gazetedeki yazılarıma da yeni imzamı koymaya başladım. Atatürk bir akşam serzeniş dahi etti. "Sen kendine soyadı bulmayı bana bırakmadın," dedi. "Her gün yazıyorum. Sizin bu işe ne kadar değer verdiğinizi bildiğimden bir gün bile geç kalmak istemedim," yollu cevap vermiştim. İsmet Paşa'ya İnönü adını o vermiştir. Fevzi Paşa aile geleneği olduğu için Çakmak isminde ısrar etti. Atatürk hiç hoşlanmadı ama rahmetliyi kırmadı. Tuhaf şey, soyadı üstünde çakar almaz gibi alaylar yapılmasından da çekinmiyor. Çakmak, çakmak, bir komutan için hiç de hoş değil demişti. Kendi soyadı ona biraz yardımla rahmetli Saffet Arıkan'ın armağanıdır. Saffet'in bulduğu Türk atayıydı. Mecliste hayli tartışıldıktan sonra daha ahenkli ve manalı olan Atatürk şeklinde girdi. Soyadı günlerinin latifçe bir hatırası vardır. Dil davası ile uğraşanlardan ve Dış Bakanlığı yüksekçe memurlarından Osman Grandi safça bir adamdı. İçi dışı bir, fakat içi de dışı da birbiri kadar düzdü. Grandi Mussolini'nin dış bakanının adıydı. Bir akşam, "Ne taşıyorsunuz beyefendi bu soyadını?" diye sordu. "Çok eskidir, tarihidir efendim," cevabını verdi. "Neymiş tarihi bakalım?" Yanında bulunan bir arkadaşı gaf yapacağını bildiği için eteğini çekmişti. Önce ona dönüp ve hiçbir tariz maksadıyla değil de acaba söyleyecek bir şey mi var gibilerden "Siz mi çektiniz eteğimi?" diye zavallıyı bir iyice sıktıktan sonra izah etti. "Efendim," dedi, "cetlerimizden biri gemiyle Mısır'dan geliyormuş. Teknenin kaptanıymış. Yolda büyük bir fırtına çıkmış. İmdat gelinceye kadar içindekiler hepsi boğulmuşlar. Fakat ceddim Grandi direğine çıktığı için kurtulmuş. Soyadımızın hikayesi bu." Atatürk, "Ne? Ne?" dedi. "Bütün gemisindekiler boğulduktan sonra yalnız kendi canını kurtaran kaptanın hatırası mı? Beyefendi, yalnız bu sebeple onu bırakınız da bir Türkçe ad takınız," dedi. Değiştirildi ve böylece dil toplantılarından İtalyan Dış Bakanı'nın gölgesi silindiydi. Saraylı. Anatol France'ın hususi hayatına dair okumuş olduğum kitapta hoşuma giden fıkralardan biri şuydu. Ünlü Fransız edebiyatçısının sosyalist olduğunu işiten Rus ihtilalcisi bir kız Paris'e gelir. Proletarya tanrılarını birer birer tanımak merakında olduğu için onun da adresini arar ve bulur. Bir sabah ziyaretine gider. Belki de bir çatı arasında bulacağını sanırken adresteki numarayı bir konak kapısının kenarında okuyunca şaşar. Bir defa geldiğinden kapıyı çalıp girer. Zengin bir hol, süslü ve yaldızlı eşya, antikalar ve biblolar ortasında üstadın yanına alınmasını bekleyerek bir müddet durur. Fakat hayalleri kırıla kırıla öyle bir ruh sıkıntısına uğrar ki konuşmak bile istemeyerek geri döner. Çok yıllar geçtiği için iyi hatırlayıp hatırlamadığımı kestiremem. Fakat hikaye aşağı yukarı böyleydi. Ben de ilk Rusya'ya gidişimde ihtilalcileri Lenin'e ait fotoğraflarda gördüğümüz kırık dökük eşyalı 3x4 veya 4x4 hücrelerde yatıp kalkar biliyordum. Kremlin'in çalışma yeri olarak kullanıldığını sanırdım. O vakit Türkiye'den gelen ziyaretçilere pek itibar ederlerdi. Bu gidişte Dış Bakanı Tevfik Rüştü Aras'la beraberdim. Davetlerin zenginliği, ziyafet salonlarındaki sofrayla, işçi ve zeka takımının giyiniş, yiyiş ve alışveriş kooperatifleri arasındaki baş döndürücü tezat, hayallerimi hayli kırmakla beraber, "Bunlar yabancılar içindir belki," diye düşünürdüm. Bu seyahatte Stalin müstesna, öteki Bolşevik büyüklerini tanımıştım. Çoğunun içkiciliği dikkate çarpıyordu. Başbakan Rykov'un bizim elçilik davetinde ocak başında hastalandığını görmüştüm. Bir büyük komutanı da yaverleri koltuğuna girerek salondan çıkarmışlardı. Benim eski Rus romanlarından hatırımda kalan soyucu sınıf alemleri, şimdi gördüğüm bu proletarya alemlerinden pek farklı değildi. Yeni Rusya kitabını yazmak üzere Dış Bakanından sonra bir müddet daha Moskova'da kalmıştım. Dönüşüme yakın kılavuzum geldi. "Eğer kabul ederseniz bu akşam Başbakan Yardımcısı Bay Schmidt'e davetliyiz," dedi. "Uzak mıdır oturduğu yer?" "Hayır, onun da Kremlin'de bir yeri vardır." Kremlin, daha o zamanlar bile, çünkü henüz büyük öldürüşmeler ve Viçinski mahkemeleri devrinden hayli öncedeyiz, Kremlin'in etrafında dolaşmak dahi tehlikeliydi. Ancak orta çağlarda kral veya derebeyi sarayları bu kadar sıkı ve sert ve sıra sıra emniyet kuşakları altına alınmış olabilirdi. Akşamüstü resmi bir araba geldi, bizi oturduğumuz yerden aldı. Önce Kızıl Meydan kapısı karakolundan vesikamızı gösterip vize aldık. İki kızıl asker veya polis otomobilin iki kenarına sıçradılar. Bir başka kapıda bizi daha iç halka polisine devrettiler. Nihayet saraya gelebildik. Meğer sarayın birçok kısımlarını pek konforlu apartmanlara bölmüşlerdi. Şimdi bekar olduğu için ufaklarından birinde oturuyormuş. Bu ufak tip şimdi Ayaspaşa veya Sürpagop'ta 1500-2000 liraya kiralananlar çapındaydı. Bundan başka parkerleri, sıhhi tesisleri, eşyası hepsi lüks standarttaydı. Benim hayallerimin hiçbir kanadı kalmadı ama Anatol France'ı görmeye giden saf ihtilalci kız gibi Tanrımı bulmaya gelmemiş olduğumdan bilakis sevindim. Bir müddet sonra bir kadın ve erkek geldi. İkisi de opera sanatkarıymış. Sonra bir genç balerin geldi. Ellerinde Rus folklor çalgılarıyla bir iki kişi, birkaç misafir daha geldiler. Eski Çarlık Rusyası ziyafetlerinin hikayesini okumuşsunuzdur. Önce bol bir meze sofrası, sonra yemek, sonra yine meze sofrası, yani sonu gelmeyen bir içki ve yemek sefahati. Bu da tıpkı öyleydi. Vodka içiyor, tereyağı has ekmekle havyar yiyor, sonra şarkılar dinlemek ve danslar görmek için salona dönüyorduk. Genç balerinle ben de bir iki defa dans etmiştim. Ömrümde bu kadar zengin bir hususi gece geçirdiğimi hatırlamıyorum. Rusça bilmediğim için aralarındaki pek şevk uyandırıcı konuşmalar hakkında bir fikir edinemedim. Schmidt sevimli bir adamdı. Bir aralık dövme demirden iki atletin boğuşmasını gösteren bir statüet getirdi. Bu gecenin hatırası olarak hediyemi kabul ediniz dedi. Sabah vakti ayrıldık. Ben koltuğumda ağırca statüet, artistler sarhoş ve baş açık, hep beraber o in görünse hesap veren, cin geçse sığgaya çekilen, yasak eski mabetlerden yasaklı sarayın muhafızları arasından güle oynaşa ayrılmıştık. Şurasını da unutmadan söylemeliyim ki apartmandan son çıkan bendim. Vestiyerde bir kadın şapkası unutulmuş olduğunu görmüştüm. Bugün bunları yazarken kimseye bir fenalık etmeyeceğimi biliyorum. Ertesi gidişimde Rikov öldürülmüştü. Schmidt'i sormakla kabalık ettiğimi hissettim. Çünkü Rusya'da adres sorulmaz. Belli başlılardansa ya yine bir davette karşılaşırsınız yahut tasfiye ölümünün sillesine uğramıştır. Serbest Fırka. Atatürk serbest fırkayı niçin kurdu? Bu başka bir hikayedir. Ben o zaman memleket dışındaydım. Döndüğümde Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü Yalova'da bulmuştum. Atatürk hükümet tenkitçilerine yeni partiye katılmalarını tavsiye ediyordu. Gerçi şair Mehmet Emin Bey hükümeti ne yerer ne de överdi. İlk akşam sofrada onu da görmüştüm. Atatürk, beyefendi biliyorsunuz bir muhalefet partisi kurduk. Bu da bir vatan vazifesidir. Arkadaşları takviye buyurmak istemez misiniz dedi. Emin Bey pek saf, yüreği temiz bir efendiydi. Hemen emredersiniz dedi. Atatürk'ün yeni partiden olan hemşiresi yan yan baktı. Bize hep böyle beyleri veriyorsunuz. Beni göstererek şu arkadaşınızı versenize dedi. Atatürk bütün gazeteciler sizden, bir tane de bana bırakınız cevabını verdi. Ben bir muhalefet partisinin hiç sırası olmadığı fikrindeydim. Konuşmalarım Atatürk'ün hoşuna gitmemiş olmalı ki bana ertesi günü yakınlarından biriyle haber yollayarak ihtiyatlı olmamı tavsiye etti. Doğrusu iki partili meclislere pek alışacağa benzemiyorum. Bugünden tezi yok, Ankara'ya gideceğim dedim. Giderken İsmet İnönü'yü gördüm. O da muhalefet gazeteleriyle mücadeleye girmemekliğimi söyledi. Muhalefet Partisi daha o zaman Yalova köylerine, din tahriklerine başlamıştı. Devrimler teyrutazeydi. Sonunda Atatürk'ün bir çare bulacağından şüphe etmemekle beraber, Ser'de gençlik de var, kendimi nasıl tutacağımı düşünüyordum. Ankara'da ilk defa Bayındırlık Bakanı olan Recep Peker'i gördüm. Bana ilk suali şuydu: Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı mı tutacak, Fethi Bey'i mi? Bütün mecliste aynı tereddüt içindeydi. Ama hepsi Recep gibi değildi. Büyük çoğunluk eğer ikinci ihtimali kuvvetli bulsa hemen yeni partiye kayacak haldeydi. İçin için bir kaynaşmadır gidiyordu. O vakit Yalova nasihatlerini unutarak Hakimiyet-i Milliye'de politika sütununu açtım ve devrinde hayli akisler bırakan polemiklere başladım. Yeni parti ileri gelenleri Atatürk'ten beni susturmasını istemişlerdi. Yalnız bu yüzdendir ki yazılarıma devam edebildim. Atatürk şarta gelmezdi. Bundan başka o sıra Atatürk'ün kulağına gelen en acı haber, en yakınlarından birinin Yalova köylerinde kendi aleyhinde din propagandası yapmış olmasıydı. Dipnot, yapan kız kardeşiydi. Yeni muhalefet ilk ocaklarını tekkelerde ve medresecilerle kuruyor, irticağın her türlüsüne serbestçe yaslanıyordu. Merakı. Atatürk giyime, ev ve eşya düzen ve temizliğine pek meraklıydı. Askerler arasında sivil kıyafete iyi alışanların başında geldiğini sanıyorum. Evi de hiçbir zaman bekar kokmamıştır. Arkadaşlarının, hatta uzaktan tanıdıklarının yeni yaptırdıkları evleri gezer, banyo ve sıhhi tesislere bilhassa dikkat ederdi. Bir dostuna misafir gittiği zamanda eğer nazı geçerse tenkitlerini esirgemezdi. Duvara asılı şeylerde en küçük eğriliği görür, kalkıp düzeltirdi. İstasyon binalarına bile gittiği zaman banyosu nerede diye soruşları, her gün yıkanma adetini en mütevazi Türk yuvalarına kadar sokmak içindi. Banyo evlerimizde Atatürk devrinden sonra harca alem olmuştur. Kendisi harpte ve siper hayatında bile evinde olduğu gibiydi. Misafir gittiği evlerde ev sahibiyle konuşarak eşyanın yerlerini değiştirdiği olurdu. Yemek odası dar ve sıkıntılı bir odadaysa ve yemeğe kalacaksa sofrayı salona taşımaktan üşenmezdi. Atatürk'ün misafirlikleri tesadüfi olmakla beraber ev sahiplerini rahatsız etmezdi. Kendi mutfağı çok defa gittiği evlere yardım ederdi.